Ayrım 73, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 671. Bitiş, kanatlar. Oğlan altısında, amatele uzun uzun bakıyor. Göl havasını, yaşamın ve tazeliğin iç açıcı kokularını içine çekiyor. Parıldayan ışıkları, siyahlıktaki pırlantaları, derinliklere saçılmış ata sırlarını gözlüyor. Rıhtım işçileri geceleri denize açılan balıkçıların ışıklar tarafından delirtildiğini, suya dalarak yüzeye çıkmaya çalışırcasına onlara doğru kulaç attığını ve sonunda boğulup gittiğini veya ortadan kaybolduğunu iddia ediyorlar. Oğlan o ışıklardan korkmuyor. Rıhtım işçilerinin yalnızca tahmin yürütebileceği güçlere sahip. Gözünü suların karşısına diktiğinde şakaklarında bir basınç hissediyor. Dalgaların düzenli şapırtısından ve kuş çığlıklarından çok daha alçak, çok daha hoş bir şey duyuyor. Gizli şeylerin gücü, oğlanın güçlerine sesleniyor. Oğlan Amatel'in babasını alıp götürdüğünü biliyor. Bunu ona anlatmışlardı ama kendisi hiçbir şey hatırlamıyor. O olay sırasında çok küçüktü, yasını tutacağı bir anısı yok. Pırlantalı gülün onun gözündeki tek anlamı yaşam, güzellik ve huzur verici aşinalık. Tüm bunları hissediyor ve bir gün kendi gücünü kullanarak boy ölçüşmesi, açığa çıkarması gereken başka bir güç olduğunu. İkinci kısım. Oğlan dördünde, oğlan onunda, adam yirmisinde, vücudu bu yerde değişiyor. Bazen bir bütün, bazen hoşnut, bazen adamları, her bir pigmenti tanrıların ateşiyle ışıldayan, tablolar kadar parlak ve canlı. Bazen gür ve nameli bir sesle konuşuyor, bazen ellerini oynatıp oradaki parmakları hissediyor. Onların yüzeylerde gezinerek bir şeyleri tuttuğunu duyumsuyor. Bundan neden hoşlandığını, neden gözlerinin arkasında gözyaşlarının sıcak baskısı gibi bir şey hissettiğini, sevincin neden bu kadar buruk olduğunu bilmiyor. Bazen bir sisin içinde yürüyor, düşünceleri kalın bir pamuk tabakasıyla sarılı oluyor. Bazen kendini bir sokakta buluyor ve kafası karışıyor. Bedeni iplerle bağlı, zonklamaları ızdıraplı, elleri ve ağzı kanla, kendi kanıyla kaplı. Yağmur yağıyor ve insanlar onu korkuyla süzüyor, inceliyorlar. Bazen Amatel'in karşısını seyrederken kuşun canını ilk defa hissediyor. Bir martı, beyaz renkli, zarif bir şey havada dar daireler çiziyor. Oğlan onun ihtiyaçlarını, açlığını, zarif sadeliğiyle her şeyin merkezindeki yerini hissediyor. Oğlan bunu bir tekerlek, mekanik bir düzenek, sürtünme veya pişmanlık nedir bilmeksizin dönen bir mantık döngüsü olarak hayal ediyor. Vur, ye, rüzgarda yaşa, vur, ye, rüzgarda yaşa. Oğlan parmaklarını oynatarak eğitimsiz gücünü topluyor, uzanıyor ve başka hiç kimsenin göremediği ellerle annesinin ona kullanmayı öğrettiği gücün elleriyle kuşun canını kavruyor. Kuş ürküyor. Kanatları sarsakça katlanıyor, 6 metreden düşüp bir kayaya sertçe çarpıyor, sonra da kendini suda buluyor. Panikle ciyaklayarak çırpınıyor, kanatları kırılmadığı için şanslı. Oğlanın talime ihtiyacı var. Üçüncü kısım. Oğlan onunda, bütün gece ağzında kanla Karteyn'in kuzeyindeki tepelerde ve ormanlarda koşmuş. Dişlerinde zehirle, kürkünde belli belirsiz bir kıpırtı algısıyla bir ağın ortasında taş gibi kıpırtısızca beklemiş. Avının hava akımlarının gitgide yaklaşmasını hissetmiş. Oğlan havaya sıçrayıp yükseklere çıkmış, güneşi kovalamış, rüzgarda vurmayı, yemeyi ve yaşamayı öğrenmiş. ''Öyle yapmamalısın.'' diyor annesi ısrarla. Annesi çok güçlü. Annesi ona kendi hünerlerini öğretiyor ama ondan ders almayı reddediyor. ''Türümüz arasında buna iyi gözle bakılmaz.'' diyor annesi. ''Sen bir insansın, bir insan gibi düşüneceksin. O ufacık zihinlerde bir insana yer yok.'' ''Paylaşıyorum.'' diyor oğlan. ''Buyuruyorum, kendimi küçük hissetmiyorum.'' Gerçekten ufacıklarsa bile belki de içlerine her girdiğimde onları büyütüyorumdur. Gittikçe hassaslaşacaksın diyor annesi. Kendini onlara gittikçe daha sıkı bağlayacaksın, anlıyor musun? Canları da hisleri de senin olacak. Canları yanarsa acılarını paylaşacaksın. Ölülerse sen de kaybolabilirsin. Oğlan anlamıyor. Annesi ona tüm bunları sanki hiç olumlu tarafları yokmuş gibi anlatıyor. Oğlan annesi tarafından takdim edildiği tüm büyücüler arasında hayvanların yaşamını paylaşma hevesine sahip tek kişinin kendisi olduğunu biliyor. Oğlanı yıldırmak mümkün olmuyor. Üzüntülerin ve pişmanlıkların olmadığı, rüzgarda yaşanan bir hayatın tadını almış bir kez. Bu benliğinin ayrılmaz bir bölümü, her bir paylaşımdan geri geldiğinde vahşi doğanın o parçasını da içinde yaşatmak için beraberinde getirmiş gibi hissediyor. Annesi isterse onu durdurabilir. Oğlan 10 yaşındayken bile annesinin ona karşı nasıl bir kozu olduğunu biliyor ve bundan derin bir utanç duyuyor. Fakat onu asla kullanmayacak. Kadın nutuk atıyor, yalvarıyor, tehdit ediyor. Lakin oğlunun iradesini demir bir kasaya hapsedecek şeyi asla ağzına almıyor. Belki alamıyor, belki de almak istemiyor. Fakat bu durum onu oğluna affettirmiyor. Oğlan şuurunu baykuşlara, kuzgunlara, şahinlere özgü gizli yerlere yolluyor. Yerdeyken biriktirdiği öfkeyi de beraberinde taşıyarak kendini gökyüzüne fırlatıyor ve pençelerinden sıcak kanlar akıyor. Bacakları olduğunu unutmak için havada süzülüyor. Kuralları ve beklentileri olduğunu unutmak için öldürüyor. Bu tecrübeyi başkalarıyla hiç paylaşmıyor. Ormana yalnız başına gidiyor ve ölü ötücü kuşlar yağmur gibi yağıyor. Derslerinde utandığında veya tavırları sebebiyle azarlandığında pençelerindeki kanı hatırlıyor ve sıkıntılarına bir tebessümle katlanıyor. Dördüncü kısım. Oğlan artık yok, adam 25'inde, adam kayıp. Bazen gri renkli ölü bir yerde bacakları kıpırdamayı reddediyor, elleri sakat yumrular gibi geliyor. Dili hayaletimsi bir ağrıyla zonkluyor, elektrik geçmişçesine karıncalanıyor. Çivilenmişçesine yatağa mahkum. Buraya nasıl düştüğünü hatırlayamıyor, ağlıyor, panik oluyor, eksik parmaklarla pençeler atarak özgürlüğüne kavuşmak için çabalıyor. Yalnızca gölün kokusu, kimi zaman ölü balıkların ya da martı pisliklerinin keskinliğini taşıyan o taze ve serin esinti onu rahatlatıyor. Rüzgar bu şeyleri ona üfürdüğünde ölü yerin şaşkınlığına ve eziyetine katlanabiliyor. Rüzgar yanlış estiğinde ise etrafındaki gölgeler boğazından aşağı soğuk ve acı bir şey döküyor. Öyle anlarda onlara sözsüzce küfrederek karanlığa düşüyor. Beşinci kısım. Göl havası ölü yerde esiyor. Adam başka bir havayla yaşaması mümkün değilmişçesine onu doya doya içine çekiyor. Vakit gece, karanlık tek bir fenerin ışığıyla dengeleniyor. Her şey bir tuhaf, adam göğsünde batmaz bir kuvvet, içinde bir pınardaki hava kabarcıkları gibi yükselen bir şey hissediyor. Yüzü kat kat gazlı besle kaplıymış da şimdi bunlar çıkarılıyormuş gibi o da gittikçe netleşiyor. Işık gözlerini acıtıyor. Bu yeni berraklık huzur bozucu, ışığın yakınında hareket eden iki gölge var. Adam konuşmaya çalışıyor ve boğuk, ıslak bir inilti duyup şaşırıyor. Sesin kendi ağzından çıktığını, dilinin dağlanmış bir kökten ibaret olduğunu çok geçmeden anlıyor. Elleri, kamuru yukarıdan inen çeliği hatırlıyor. Westeros'un son anlarındaki paylaşılan acıyı, o acının dayanılmaz dalgalar halinde üstünü kapladığını hatırlıyor. Lokela Mora'yı ve Jon Tannen'ı hatırlıyor. Luciano Anatolius'u hatırlıyor. O şahinci ve odadaki hava Amatel'in kokusuyla dolu. Adam hala yaşıyor ve Karteyn'e geri dönmüş. Ne zamandır? Kendini tutuk, hafif, nahif hissediyor. Vücudundan epey bir ağırlık gitmiş. Aradan haftalar mı geçmişti yoksa aylar mı? Neredeyse 3 yıl diye başının içinde fısıldıyor yumuşak bir ses. Tanıdık bir ses, nefret ettiği bir ses. Mıngır diye hırıldıyor. Elinden ancak bu kadarı geliyor. Hüsran fiziki bir ağırlık gibi üstüne çöküyor. Odadaki büyü akımlarını sezebiliyor. Yakınındaki annesinin kuvvetini hissedebiliyor. Fakat araçları noksan. Güç orada kullanılmayı bekliyor ama iradesi cama çarpan kum zerrecikleri gibi onun üstünden kayıp gidiyor. Ben ikimizin yerine de hallederim. Kuvvetin soğuk parmakları adamın zihninde geziniyor ve acizliği nihayet kalkıyor. Sözcükleri biçimlendirirken hissediyor. Onların zihinden zihne taşınarak annesine geçtiğini sezinliyor. En son böyle konuşalı 3 yıl mı olmuş? 3 yıl. Dediğim gibi. Kamor. Evet, Anatolius kontratı. Ne kadar ağır yaralandım, bana ne yaptılar? Mevcut durumuna sebep olacak kadar çok şey değil. Şahinci bu kelimelerin önemi hakkında düşünüyor, anılarını bir kitabın sayfaları gibi telaşla gözden geçiriyor. Bir şehrin düşçelik modeli, yıkılarak gümüşü hiçliğe karışan kuleleri, gök salonda onu tehlikeye atıldığı konusunda uyaran arşidama sabır, kalkıp inen çelik, dağlayıcı ısı, zihninde daha önce hayal dahi etmediği bembeyaz acı şimşekleri, Westeros'un ölümü, bıçak dilini kesemeden önce acı köreltme büyüsünü yapmaya çalışması, fakat öteki tarafta onu bekleyenin huzur olmaması, bekleyen sis, delilik, hapis. Şimdi hepsini gör. Sabır bir kelime telaffuz ediyor ve adamın zihnindeki bir şey çözülüyor. Eski bir anının yüzeyinde bir çatlak beliriyor ve kabusun içinde saklanan gerçeği açığa çıkarıyor. Arşidama sabır. Adamın yola çıktığı gece kısa bir yüz yüze görüşme. Kadın onu tekrar uyarıyor. Adam annesinin dalaverelerinin şeffaflığına gülüp geçiyor. Kadın o zaman bir kelime daha telaffuz ediyor. Bu seferki ısrarcı ve dayanılmaz. Kelime adamın adı, gerçek adı. Bir büyünün mihenk taşı olarak kullanılıyor. Adam ona bağlanıyor, sonra da unutması sağlanıyor. Bunu sen yaptın. Gizli bir zorlama, bir tuzak. Acı köreltme sanatını tekrar kullanana dek zihninde uyuyacak olan katı bir emir. Bunu bana sen yaptın. Bunu kendi kendine yaptın. Bunu bana sen yaptın. Sana böyle bir sondan kaçınma şansı tanıdım. Hayır, bana gırtlağımı bıçağın altına yatırma şansı tanıdın. Yine o küstahlığın, o sırada çözüm bekleyen bir sorun olduğunu hala göremiyor musun? Demek çözümün suikastı, evden çok uzakta. Sanırım başına gelen şeyin tek dürüstçe açıklaması bu. Ben senin kahrolası oğlunum. 5 halkan var, sen o halkaların yanlış tarafında durdun. Adam zihin sesini alçaltmak, serin kanlılıkla düşünmek için kendini zorluyor. Burada bir tehlike yatıyor olmalı, annesi bunları ona neden anlatıyor? Neden 3 yılın ardından gerçekleri açıklıyor? Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın değil mi? Öngörebildiğim tek şey ciddi bir acıyla karşı karşıya kalacağındı. Buna dayanarak büyük bir tehlikeye düşeceğini ve düştüğünde de en bariz şeyi yapacağını farz ettim. Yani kendimi felç edecektim ve sonrasında her şey bitiverecekti. Lakin rakiplerin vicdanlı çıktı. Ah, demek vicdanlı muamele böyle bir şey. Aman ne şanslıyım. Sana söyledim ya, istediğim bu değildi. Sen ve senin şu tanrıların cezası önsezin. Geleceğe dair 5 para etmez ipuçların. Onlarla etrafındaki herkesi kontrol etme girişimlerin. Başımıza bunun bile geleceğini göremedikten sonra ne işe yaradı ha? Söyle bana anne, hiç kendi geleceğinden bir tasavvur görmeyi becerdin mi? Hayır. Aman ne güzel. Kahrolası dünyada bir tek sen varsın ve geri kalanımız sana hizmet eden kuklalarız. Peki kendini şimdi nasıl hissediyorsun? Artık bitti diyor sabır normal konuşmaya geçerek. Artık oğlunun yatağının yanında ve ona tepeden bakıyor. Hem de hepsi. Ortakların öldü, arşidama sağduyu öldü. Nasıl? Bunun bir önemi yok. Hizbinden geriye kalan tek kişi sensin. Aramızdaki tüm konular kapandı. Planlandığı gibi Carthayne'i terk edip sükunet dönemine giriyoruz. Sen gitmeden önce halletmem gereken son meselemsin. Sonunda beni öldürmeye, 3 yıllık korkaklığına noktayı koymaya mı geldin? Bir parçam senin ölmüş olmanı diliyor dedi kadın. Keşke bu gece sapasağlam Carthayne'de bulunsaydın da diğerleri gibi temiz bir sona kavuşsaydın. Senin durumunda yaşamak isteyebileceğimi hayal dahi edemiyorum. İstersen azabını sonlandırabilirim de. Fakat önce sana sormam gerektiğini hissettim. Sana en azından bu kadarını borçluyum. Kadın odadaki diğer silüeti işaret ediyor. Saçları dökülen iri yarı bir adam, siyah bıyığı, kahverengi tüniğinin yakasına kadar sarkıyor ve her iki bileğinde de görünür bir halka dövmesi yok. Bu bakıcın Eganis. Sabır görüntüler ve izlenimler sunarak son 3 yılın nasıl geçtiğini Şahinci'ye gösteriyor. İltihaplı yatak yaraları açılmasın diye Eganis'in onu kıpırdatması, o yandan bu yana çevirmesi, Eganis'in onu yulaf lapasıyla, püreyle ve sütle beslemesi, Eganis'in lazımlığını boşaltması, Eganis'in onu boynuna bağladığı uzunca bir deri kayışın ucundan tutarak gezdirmesi, tasma takılmış bir Kartein büyücüsü.
Saatini korumak için gerekliydi.
Bir köpek gibi.
Gerekliydi.
Tanrıların cezası bir köpek gibi.
Hep hayvanların ruhunu daha yakından tanımak istemez miydin?
Adam bu sefer sözcükler değil, içine sığmayan bir nefret taşkını yolluyor. Kapıldığı duygu o kadar sıcak ve yakıcı ki annesinin zihnine ses çekemeden önce yalpaladığını görüyor.
Sakinleştiğin zaman anlayacaksın diyor Sabır. Bu evi ve Eganis'in kullanacağı kadar parayı geride bırakacağım. Ellerin veya sesin olmadan artık yeteneksizlerden biri sayılırsın ve bizden birini bir daha asla görmeyeceksin. Yaşamak için bir sebep bulabilirsen öyle yapmanı temenni ederim. Yok, bu fikri sindiremezsen o zaman meseleyi hızlı ve acısız bir şekilde bitirebilirim.
Yaşadığım müddetçe senden en ufak bir şey kabul etmeyeceğim. Ne bu evi, ne Eganis'i, ne de sadakanı, hele ki ölümü.
Keyfin bilir diye mırıldanıyor kadın. Eganis kalacak. Sen bileğinde 3 halka dövmesi olan dilsiz bir sakatsın ve Kartein yakında senin için çok ilginç bir yara haline gelebilir.
Sana uygun bulacağım kadar derin bir cehennem çukuru yok anne.
Hırsların ve araştırmaların bu dünyadaki her canlı için bir tehditti. Gözyaşlarını dökerken bunu düşün.
Gene o ürkekliğin. Ataların ayak bastıkları yerde açığa çıkarılmaya bekleyen onca sır varken cahil ve çaresiz kalmamızı istiyorsun. Eh canın cehenneme. İnsan ırkının tüm gerçek gücü senin gibi küçük kalmayı seçenlerin elinde heba oluyor. Sen ve tüm o yandaşların Kartein'in en berbat esprisisiniz. 5 halkaymış, 5 kelepçe demek daha doğru olur.
Eğer geri kalanımız da seninle beraber yanmayacak olsaydı, elini ateşe sokmana ses çıkarmazdım. Hoşça kal Şahinci.
Sabır oradan ayrılıyor ve düşünce biçimlendirme büyüsü onun yokluğunda ufalanıp gidiyor. Şahinci artık Eganis'le beraber yalnız ve sessiz, bakıcısı ona bakıyor. Sonra da gözlerini açık gördüğü için rahatsız olmuşçasına başını çeviriyor.
Yeni hayatının yükünü çok ağır bulacak olursan diye mırıldanıyor Eganis. Sana merhamet göstermek için talimat aldım. Şarapla beraber içilebilecek tozlarım var.
Şahinci ona kötü kötü bakıyor. Ta ki adam omuz silkip odadan çıkana dek.
73. ayrımın sonu. Sayfa 678.